Ayrım 3.
Sayfa 32. Kimi dil yanlışları konuşma hızının düşünme hızına ulaşamamasından kaynaklanır. Kimileri dil sürçmesinden, kimileri bilgisizlikten. Bilgisizlik nedeniyle ortaya çıkan yanlışlar bile bir açıdan masumdur. Öyle ya, o kullanımın yanlış olacağını bilen kişi daha bir özen gösterir diline, sözcüklerini seçer, dilinin kurallarını en kısa zamanda öğrenir. Ama öyle yanlışlar var ki yalnızca yanlış değildir. Söyleyenin zihniyetini yansıttığı için yanlış bile değildir. İfşa edicidir. Bu kişilere dil yanlışı yaptı diye kızmak, onları hafife almak, hatta bağışlamak olur. Örneğin, sağlamak sözcüğü anlam inceliği taşıyan bir sözcüktür ve yalnız olumlu anlamlar için kullanılır. Birinin mutlu olmasını sağlayabilirsiniz ama mutsuz olmasını sağlayamazsınız. Mutsuzluğuna neden olabilir, yol açabilirsiniz. Bir arkadaşınıza bir armağan vererek sevinmesini sağlayabilirsiniz. Ama kötü bir haber vererek üzülmesine neden olabilirsiniz. Şimdi Tansu Çiller'in sözde ekonomiyi düzeltmek için sıraladığı önlemler arasında şöyle bir tümce vardı. Ücretlerin dörtte bir düşmesini sağlayacaksınız. Bunu yanlışlıkla söylenmiş bir söz saymak ya da sağlamak eyleminin özensiz kullanımına örnek göstermek saflık olmaz mı? Domuzuna bir bilinçle söylenmiş bir laf bu. Çiller ve benzerlerinin zihniyeti tam da budur. Ücretlerin düşmesi Çiller için üzüntü verici bir durum değildir ki, tersine istenen, özlenen bir durumdur. 5,5 milyarı dolandırıcıya kaptırırken de partisine destek, sağlamak peşinde olduğu gibi. O da sağlamak, bu da. Ne var ki yine de ağzından kaçırmıştır Çiller bu sözü. O anlayıştaki politikacıların ücretlileri düşünüyormuş gibi yapması gerektiğini unutmuş, yanlışlıkla zihniyetini ele vermiştir. Tıpkı seçim öncesi, gelin şunların yerlerini tespit edelim, bilgisayara geçirelim demesi gibi. Şunlar diye kimleri demiyorum, neleri kastediyor olabilir, kimler ve neler arasında fark var mı? Evet, şunlar ve halk arasındaki fark kadar. Bunlar şunlar gibi sözcükler insan için kullanılmaz. Bu sözcükleri insan için kullandığınızda siz istemeseniz bile sözünüz küçümseme ya da hakaret ya da adam yerine koymama anlamı taşır. Çünkü Türkçe insanı öteki varlıklardan ayırır, insana önem verir ve ona ayrıcalıklı bir yere oturtur. Peki Tansu Çiller halktan söz ederken yanlışlıkla mı şunlar diyor? Ne ilgisi var? Yine zihniyetini ele veriyor. Kuşkusuz insanları kendisine oy verecek, servetine servet katmasını sağlayacak şeyler olarak gördüğünün anlaşılmasını istemezdi. Ama böyle oluyor işte. Kişinin fikri neyse zikri odur sözü boşuna söylenmemiştir. Üstelik bir süre sonra bu fikir yalnız o kişinin, o partinin, o hükümetin fikri olmaktan çıkıyor. O kişinin temsil ettiği devletin insanı bakışı oluyor. Usta politikacılar şunlar deyip halka nasıl baktığını ele vermese de halk biliyor ki devleti kendisine adam yerine koymamaktadır. Askerini, polisini bağrına basmakta ama öğrencisini, öğretmenini, işçisini, tutuklusunu, Kürdünü, Alevisini adam yerine koymamak bir yana düşman gibi görmekte, çok zamanda bunu gizleyememektedir. Alman bir arkadaşım devletten Alman baba diye söz ettiklerini anlattığında bu yüzden çok şaşırmıştım. Şuna benzer bir şey demişti. Bir yasayla bütün fincanlara kupların üstten ya da alttan takılacağı duyurulursa biz biliriz ki Alman baba en iyisini bilir. Oysa biz de biliriz ki her yeni yasayla bizi biraz daha kıstırmaya çalışan bir değil birkaç babamız değil dövmek için zaman ve ortam kollayan üvey babalarımız var. İslamcı Türkçe. Kimileri İngilizce sözcük kullanmaya meraklıdır, kimileri Arapça, Farsça. Çünkü seçtikleri sözcükler insanların yalnız düşüncelerini, kişiliklerini değil, dünya görüşlerini de açıklar. Birçok kişi bunu bildiği için kendi dünya görüşüne uygun sözcük kullanmaya çaba gösterir. Örneğin, İslamcı düşünceye Arapça sözcükler kullanmak pek denk düşer. Bu yüzden bu görüşe sahip olduğunu ilan etmek isteyenler, o kavramların Türkçe karşılıkları bulunmasına karşın Arapçalarını kullanmaya çalışırlar. Olmazsa din büyüklerine Arapça bir selam gönderirler, o da olmazsa bir yolunu bulur, konuşmalarında Allah sözcüğünü geçirirler. Şevket Kazan'ın bir sözünü not etmişim. Alevi vatandaşlarımız refahlı belediyeler tarafından her türlü hizmetin emirlerine amade olduğunu göreceklerdir. Refah'ın Aleviler için bile korkulacak bir parti olmadığını söylemek istiyor. Şevket Kazan'ın emre amade olmak sözünü de rastlantıyla seçtiğini düşünemeyiz. Aslında hizmet, emir, amade sözcükleriyle altını kalın kalın çizdiği kendi dünya görüşünden başka bir şey değil. Recep Tayyip Erdoğan da yapıyor aynı şeyi. Her sözün başına, uymazsa sonuna bir Allah sözcüğü getirmeye bayılıyor. Belediye hizmetleriyle Allah'ın bu kadar içli dışlı olması laikliğe de karşıdır ama daha çok akla aykırıdır. Birkaç cümle kullanmak istiyordum, vazgeçtim. Hepinizi Allah için çok seviyorum gibi tümceler kuruyor. Bu konuda Erbakan'dan örnek seçmeye bile gerek yok. Hazret neredeyse Allah'ın görünen yüzü olarak dolaşıyor ortalıkta. Yalnızca hizmet sözcüğünü nasıl söylediğine dikkat etmek bile anlatır demek istediğimi. Sözcük Arapça, Araplar gibi söylenmeli. Gırtlaktan bir hı sesi çıkararak ve dat harfinin hakkını vererek. Hizmet. Cumhuriyet bayramına şehit kanları ve bunun gibi anımsatmalarla dinsel bir görünüm kazandırılmaya çalışılırken daha çok tecimsel bir amaç taşıyan Anneler Günü bile nasıl yapılıyorsa İslami bir söylemin halisine alınabiliyor. Geçen yılki Anneler Günü'nde Beyoğlu'nda bir bez pankart vardı. Tüm Anneler Günü hayırlara vesile olsun. Beyoğlu Belediye Başkanı yalnızca Anneler Günü'nü unutmadığını söylemekle kalmıyor, tüm Anneler Günü diye bir genelleme de yapıyor. Ne demekse, bütün gün mü demek istiyor, sabahtan akşama kadar bütün Anneler Günü'nü mü kastediyor. Nereden esmişse tüm sözcüğünü kullanmak istemiş, hayır ve vesile ile çok bağdaşıyor ya, onu da nereye koyacağını bilememiş. Bu sözcüğü pek sevmedikleri halde neden tüm demek istemiş ki? Tümsüz daha derli toplu olacakmış şu yüce dileği. Hayırlarla yatıp kalkan bir partinin üyesi olduğunun vurgusu da daha bir güçlenecekmiş. Öteki sağ partilerin de yalnız üyeleri değil, sempatizanları bile ağababalarının kullandığı sözcükleri kullanmaya bayılmakta. Bakıyorsunuz 20'li yaşlarda bir insan, babasının, belki dedesinin bile artık kullanmadığı istihza, müteala, mukabil, sarf-ı nazar, bir istifade gibi sözlerle konuşmakta. Binaenaleyh lafını Demirel'in ağzından duymayı yadırgamazsınız da bıyıkları yeni terlemeye başlamış bir imam hatipliden duysanız şaşmaz mısınız? Genç, hatta çocuk denecek yaşta insanlardan böyle yaşlı, yoksa ihtiyar mı sözler duymak, her duyuşumda beni irkiltiyor. Sanki geriye doğru sarılmakta olan bir zaman makinesinin karşısındayız ve zamanın akışını tersine çevirmeye çalışanların rastgele görüntüleri bunlar. Bu tür eski ve neredeyse unutulmuş sözcükleri kullanmak, yansıtılmaya çalışılan dünya görüşünü ele vermesi açısından ne kadar işlevselse, o sözcüklerin alındığı dilleri bilme yükümlülüğünü getirmesi açısından da o kadar sakıncalı. İslami bir söylem yaratma adına Arapça ve Farsça sözcük kullanmak kolaydır da bu dillerin, özellikle de Arapçanın anlamsal ve yapısal özelliklerini bilmek, bırakın bunları bilmeyi, sözcükleri doğru seslendirmek bile o kadar kolay değildir. Bir bakıyorsunuz kendisine asar-ı atika görüntüsü vermeye çalışan yeni yetme yobazlardan biri kasıla kasıla teşviki mesaiden söz etmekte. Ne demek? Böyle bir söz yok. Hayranlık duyduğu Osmanlı ataları da onun söylemeye çalıştığı şeye teşriki mesai derlerdi. Kimi bizzat sözcüğünü bir zat biçiminde söyleyip rezil olmakta, kimi bilumum yerine kendisine verdiği havaya yaslanıp büyük bir keyifle bir umum demekti. İnsanın içi acıyor. Oysa çaresi var. Önce ana dilini iyi öğrenmek, daha sonra hangi havayı vermek istiyorsan kendine o dili de öğrenirsin. Üstelik ana diline yaslandığın için daha kolay ve daha güzel öğrenirsin. Kendini ölü bulmak. Hayatta beni en çok üzen şey, en korktuğum olay diye söze başlayanlar hep düşündürmüştür beni. İddialı bir sözcük en. Bir değerlendirme dizgesinde onunla en başa yerleştirilen bir değerin üstüne kolay kolay başka bir şey konamaz. Bu yüzden çok düşünmeli bence en demeden önce. Benim bir prensibim vardır diye söze başlayan birinin kendisini artık o prensibi söylemek zorunda bırakması ve o prensip neyse onu yaşamının en önemli prensibi durumuna getirmesinin kaçınılmazlığı gibi. Böyle başladıktan sonra örneğin, bu prensiplerden ilki dürüst olmaktır diye sürdüremezsiniz konuşmayı. İlki diye başladığınıza göre ikincisi, beşincisi diye sıralayacaksınız artık. Baştaki bir ne oldu peki? Mantık yanlışları diye adlandırabileceğimiz bir konunun kapsamına giriyor bunlar. Şimdi mantık yanlışları. Haftanın en güzel günlerinden biridir cumartesi pazar. Ortada iki gün var. Hangisi en güzel? Üstelik bu iki günü içeren hafta sonu gibi bir söz kullanımımıza açıkken neden kendimizi bu duruma düşürürüz? Mantık yanlışlarından kimileri dil sürçmesi sayılabilir. Hepsi ellerime sarıldı, yüzlerimi öptü diyen kişi, İsmet Sezgin, birden çok yüzü olduğunu hiç de düşünmezken ağzından böyle bir söz çıkmıştır. Kimileri dil sürçmesi gibi görünür değildir. Üstüne toplumsal politik kitaplar yazılacak derinliktedir. Seçimler sırasında bir seçmen yurttaşımızın söylediği 8 oyun var, 8'ini de refaha vereceğim sözü gibi. Ama kimileri de vardır ki aptalcadır. Birçok kez yapıldığını duyduğum şu türdeki yanlışlar gibi. Cumhurbaşkanı Demirel 1 Mayıs olaylarında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Hayatını kaybedenler için katillerini bulmak dışında yapılabilecek pek bir şey kalmamıştır. Başsağlığı da ölenleri değil, kalanları ilgilendirir. Çiller'in grup toplantısında gözler Akşener ve Ağar'ın üzerindeydi. Ancak Ağar ve Akşener grup toplantısına katılmamışlardı. Bir televizyon kanalının haberlerinden Akşener ve Ağar'ın katılmadığı toplantıda gözler nasıl onların üzerinde olabilir? Onlar toplantıya katılmamışlar, yoklar. Orada bulunmayan insanların üzerinde dolaşan gözler. Peh, korku filmi için bile yetersiz veri. Aşağı indik, arabamızı çalınmış olarak bulduk. Araba çalınmış, yok. Orada olmayan arabayı çalınmış olarak nasıl bulmuşlar peki? Çeviri yoluyla giren dolambaçlı anlatımlarda mantık yanlışlarını örnek oluşturabilir. Ne yapmak istediğimi bilmek istemiyorum. Sanki kendisi dışındaki biri onun ne yapmak istediğini aslında biliyor ama o bu gerçeği öğrenmemekte kararlı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırlarının tanınmaz hale getirilmesine izin vermeyiz. Sanırsınız ki biri sınırlarla oynuyor, onları boyuyor, rezil ediyor. Bizimki de kim olduğunu tahmin etmişsinizdir ama yine de söyleyeyim, Tansu Çiller bu kepazeliğe izin vermeyeceğini bağırıp duruyor. Aslında sınırların tanınmamasına, çiğnenmesine şöven bir tepki göstermektedir kendisi. Bunu söylediğini sanmaktadır. Tansu Çiller'e yönelik yayın yapan bir gazetede iftiralara yer verildiğini iddia etti. Bu da kocası. Hem Tansu Çiller'e yönelik yayın yapıyormuş bu gazeteler, hem de iftiralara mı yer veriyorlarmış. Ya yönelik değil, karşı bir yayın yapıyorlardır ya da söyledikleri iftira değildir. Çıplak fotoğraflı bir afiş yüzünden Yıldız Kenter, tiyatro yaşamı boyunca görmediği bir ilginin odağında buluvermişti kendisini. Bu yaşlı bir kadının vücudunun bu kadar güzel olamayacağı kararına varan haberciler, Kenter'in doktorunu bulup onunla konuşmanın karışıklığı çözümleyeceğini düşünmüş olmalılar, doktora soruyorlar. Yıldız Kenter'in vücudunda estetik var mı? Doktor da yanıtlıyor. Hayır, Yıldız Kenter'in vücudunda hiçbir estetik yok. Oysa o fotoğrafın gerçeği yansıttığını, Yıldız Kenter'in estetik, güzel bir vücuda sahip olduğunu anlatmaya çalışıyor doktor. Söylenmesi ihmal edilen sözcük ameliyat. Daha eğlencelileri var. Bir koltukta ölü olarak uyanmak istemiyorum. Neymiş? Uyanıyorsunuz, bir bakıyorsunuz, aa ölmüşüm. Ya da şu, bu ırmağa girenler kendilerini parçalanmış ya da ölü olarak bulabilirler. Kağıttan kardinaller. Televizyonda ne var? Bunca sorun dururken dille uğraşmayı gereksiz bulanlar var mıdır bilmiyorum. Gereksiz değildir çünkü dildeki bozulma hem o sorunların göstergesidir hem de dolaylı olarak nedeni. Türkçenin bu kadar kötü kullanılıyor olması, bütün işlerin kötüye gidiyor olmasından bağımsız mı? Üstüne titrediğimiz bir ana dilimiz olsaydı, başkaca sahip olduklarımızın da üstüne titremez miydik? Ana dilimize saygı duysaydık, başka ana dillere de saygı duymaz mıydık? Dili doğru dürüst kullanamayan insanın doğru, mantıklı, kapsamlı düşündüğüne inanıyorsanız bu inancınızdan hemen vazgeçin. Ne kadar konuşuyor, ne kadar yazıyor, nasıl anlatıyorsa o kadardır o insan, daha fazla değil. Düşünmeyi de biçimlendiren dildir çünkü. Hiç kimse dil olmadan düşünemez. Türkler ana dillerini pek sevmez. Düşünmeyi de sevmez zaten. Siz bakmayın, derin düşünceleri varmış da bunları bir türlü anlatamıyormuş gibi iki sözün arasına İngilizce sözcükler sıkıştıranlara. Bunlar genellikle mış gibi yapanlardır. Düşünüyor, muş gibi yaparlar, anlatamıyor, muş gibi yaparlar. Yoksa gerçekten düşünüyor olsalar, ana dilleriyle düşündükleri bir gerçeği niye yabancı sözcüklerle anlatmaya kalksınlar? Anlattıkları sözcüklerle düşünüyor olduklarını varsaymak daha da çelişkili, ürkütücü sonuçlara götürür bizi. Ana dilimiz düşünmeye yetmiyor mu? O duruma mı getirdik Türkçeyi? Eğer öyleysek bunda, dilin düşünmeye bile yetmeyecek boyutlara indirilmesinde en büyük günah kimin biliyor musunuz? Dilimize yeni girmiş ve göz açıp kapayıncaya kadar yaygınlaşmış şu ünlü sözcükle söylersek medyanın. Bir takım gazetelerin yatsınamaz payının yanı sıra asıl suç görsel ve işitsel medyanın, daha çok da televizyonun. Televizyon tüm kötü güçlerin 60-70 yılda, daha geniş düşünürsek 600-700 yılda yapamadığını 10 yılda yaptı. İnsanları ne söylediğini bilmez, söyleneni anlamaz duruma getirdi. Ne yapmak istediğimi bilmek istemiyorum gibi bir tümceyi ilk duyuşta yadırgarsınız belki. Ya ikinci, üçüncü duyuşta. Daha sonrakilerde her gün birkaç kez böyle tümceler duyarsanız artık yadırgatıcı gelmez, değil mi? İşte televizyonun yaptığı en büyük kötülük bu. Anlamsızlığı o kadar çok ve o kadar art arda dayatıyor ki anlam siliniyor ortadan. Neden? Bence bu neden sorusunu pek sevmiyorlar. Ne demek istedi diye düşünmemizi istemiyorlar. Bakın dinleyin yeter. Anlamaya gerek yok. Zaten anlaşılacak bir şey de yok. Hoşça vakit geçirtiyoruz ya size. Daha ne istiyorsunuz? Gülün, eğlenin yeter diyorlar. Öyle yapıyoruz. Gülme yalaması olduk. Olura olmaza gülüyoruz. Gülmezsek konser ve kahkahalar anımsatıyor gülmemiz gereken yerleri. Bu kadar çok güldüğümüz için zamanlaman çok yanlış bir vakte denk geldi tümcesine gülemiyoruz artık. Sahip olduğu güçten kuvvet alıyor diyorlar biri için gülemiyoruz. Anlamıyoruz da, oysa birinden bir şeyden kuvvet almak bilmediğimiz söz değil. Kimden kuvvet alıyormuş? Sahip olduğu güçten. O güce zaten sahipse, düşünmeyin dediler ya size. Niye anlamak için bu kadar çaba gösteriyorsunuz? Siz adamın tekme atışındaki asalete bakın. Nasıl dövüyor öteki adamları, nasıl göbertiyor hepsini. Bunlara bakıp kendinizden geçin. Hatta hep öyle kalın, kendinize gelmeyin. Asıl istedikleri bu. Ama eminim seninle çalışmak onun için kolay değildir sanırım. Bu sözü söyleyen söylediğinden emin miymiş, öyle olduğunu sanıyor muymuş yalnızca? Aynı şey, ama eminim bunu önceden bildiğim takdirde ona yardımcı olabileceğimi sanıyorum. Sorular da aynı. Emin miymiş, sanıyor mu? Bu biraz demokrasiye çok ters düşen bir tutum. Bu tutum demokrasiye biraz mı ters düşüyor, çok mu? Biraz demokrasi ise pek de ters düşmez aslında. Bunun önüne geçilmesi biraz da pek mümkün gibi görünmüyor. Yine biraz mı, pek mi sorusu. Dört ayrı yerde başlayan yangında mutlaka kasıt ihtimali var. Soru başka sözcüklerle soruluyor da olsa durum aynı. İhtimal mi, mutlaka mı? Olasılık mı, kesinlik mi ya da tersi? Sanırım gördüğü şey her neyse son derece ilgisini çekmiş gibi geldi bana. Hem sanırım hem gibi geldi de olmaz. Sanıyorsa öyle gibi gelmiş zaten. Bence çağımızın en büyük hastalığı olarak bunu görüyorum. Da görüyorum. Yani ben denecekse bence gerek olmadığı gibi. Başka biri şöyle diyor. Kısmen de olsa kendimi tümüyle sorumlu hissediyorum. Siz yine başlayacaksınız. Kısmen bir sorumlu hissediyormuş kendini, tümüyle mi? Ne kadar huysuzsunuz, hatta nankör bile denebilir size. Adamlar onca masraf edip her şeyin en iyisini, en güzelini sunuyorlar. Yalnızca siz mutlu olasınız diye bulunmadıkları özveri kalmıyor, tutturmuşsunuz ne demek diye. Ne demek olduğunu öğrenseniz başınız göğe mi erecek? Bırakın bu boş işleri. Bu gece televizyonda ne var? Yolları açık olmasın. Osmanlı atalarımızda kültürlü sayılmanın yolu Arapça ve Farsça bilmekten geçerdi. Osmanlı, münevverleri ne kadar kültürlü olduklarını kanıtlamak için bildikleri ve hayran oldukları bu dilleri şiirlerine, düz yazılarına, tarihlerine, çevirilerine yansıttıkları gibi konuşmalarına bile yansıttılar. Osmanlıca dediğimiz yapay ve melez dil bu yolla doğdu. Onların torunları için kültürlü olmanın yolu önce Fransızca, daha sonra da İngilizce öğrenmekten geçti. Onlar da bu dilleri öğrendiler ve tıpkı ataları gibi bu dillerden apardıkları kimi sözcükleri konuştuklarının, yazdıklarının içine serpiştirdiler. İttihat ve Terakki aydınları Mon Cher, Mon Dieu diyerek redingot giyip fötr takarak ne kadar kültürlü olduklarını göstermek fırsatını yakaladılar. Sonrakiler bu fırsatı anlamını bilme gereği duymadıkları İngilizce sözcüklerle bezeli tişörtler, anoraklar giyerek ve okey, alright diyerek kullandılar. Daha sonra televizyon icat oldu. Zaten olmayan mertlik tümden bozuldu. Televizyon kanallarının adlarından başlayarak Show, Interstar, Flash, program adlarına kadar Top Secret, Pop Stop, Top 10, First Class, Magazine Forever. Her şey İngilizceleşti. Türkçenin yetersizliğini öne sürerek, sanki Türkçenin yeterliliğini sağlayacak olanlar başkalarıymış. Türkçeyi özenli kullanma konusunda yukarılardan birinin, örneğin Bill Clinton'ın emri bekleniyormuş gibi. Türkçeyi banal bulup İngilizce konuşmak, iki sözün arasına yabancı bir sözcük sıkıştırmak, o da olmazsa hem Türkçesini hem de İngilizcesini bozup çorba haline getirilmiş bir dille meramını anlatmaya çalışmak moda oldu.